iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Ve destekçimiz Kemal Uyanık'a da teşekkür ederek başlayalım. Valla son günlerin başka bir konusu yok. Daha önemli bir konu yok. Yani küresel iklim değişikliğini ve küresel ısıtmayı da güncel anlamda sollayarak birinci plana oturan şey, hepimizin etrafında oturduğu, çevresinde, ortamında bulunduğu Marmara Denizi ile ilgili müsilaj da denen, bu deniz salyası da denen daha doğrusu müsilaj olayıyla ilgili birbiri ardından uzmanların ve bu konuyla uğraşanların sayısız yazısıyla birdenbire ön plana çıktı. Bir Burgaz Adalı olarak ne diyorsun Yücel bu meseleye?
İlk başta sizin söylediğiniz şey aslında Marmara Denizi'nin içinde bulunduğu durum, şu andaki durum bizim programımızın da konusu olan iklimden de çok bağımsız değil aslında. En önemli etkenlerden bir tanesi de bilim insanlarının bu konuyla ilgili olarak gösterdikleri Marmara Denizi'nin artan ortalama sıcaklığı. Ve 40 yıllık ortalama sıcaklık verilerine bakıldığında deniz suyunun 2,5 derece daha yüksek sıcaklıkta olduğu söylüyor bilim insanları ve bunun da bugünlerde Marmara Denizi'nin üzerinde yaşadığımız müsilajın en önemli etkenlerinden bir tanesi olduğunu belirtiyorlar. Ama tabii ki bu tek etken değil. Bu en büyük faktörlerden bir diğeri ise denize akıttığımız pislikler. Bunu böyle biraz şey söyledim ama nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Yani denize akıttığımız pislikler biraz hafif geldi söylerken bana. Marmara Denizi'ni bir canlı olarak düşünürsek yani cinayet işliyoruz uzun süredir Marmara Denizi ile ilgili. Ve o cinayetin sadece bir tane şekli yok, her yolunu deniyoruz. O yollardan bir tanesi de etrafında yoğun şehirleşmenin olduğu denize pisliklerimizi hiç düşünmeden, sormadan, sorgulamadan, hesabını kitabını yapmadan akıtıyor olmamız.
Ve arıtmadan tabii derin deşarj,
tabii.
Böyle gayet bilimsel bir adda takılarak, daha entelektüel görünsün diye herhalde derin deşarj adı altında herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan arıtma işlemini denize boşaltılması. Bu bayağı da eskilere dayanan bir şey. Çünkü bilimin farkında olmadığımız işte Greta Thunberg gibi iklim aktivistlerinin de birkaç yıldan beri giderek vurgulayarak söyledikleri gibi doğayla ilişkinin kopmasından meydana gelen ve bilimsel gerçekleri hiçbir şekilde dikkate almamaktan geliyor herhalde.
Ben şimdi geçtiğimiz yıldan bir haber buldum. Deniz kirliliğine dair hem de Sabah gazetesinde inanmayacaksınız. İşte bu 25 milyon kişinin yaşadığı Marmara'da deniyor. Sadece İstanbul'da 88 adet atık su arıtma tesisi bulunuyor. Ancak demişler çevre mühendisleri odasının raporuna göre bu atık suyun sadece %70'i söz konusu işlemden geçiriliyor. O da tam kapasitede işlemiyor. Derin deşarj yöntemiyle hemen hepsi zaten bırakılıyor. Ve o dönemde de kirlilik raporu yayınlamışlar. Bir yıl önce.
Ya ben şöyle bir şeyi bizzat yaşadım. Yani buradaki bir sürü insan da yaşadı. Marmara Denizi'ne nasıl bakıldığını anlatan güzel bir örnek aslında. Bu Kadıköy'deki Kurbağalı Dere iğrenç bir hal almıştı hatırlarsanız ve koku çok büyük bir alanda etkiliydi. Ve orayı temizliyoruz diye oranın pisliklerini çıkarıp getirip Burgaz Adanın açığında Marmara Denizi'ne döktüler. Evet. Temizlik bu.
Evet. Ergene'yi nereye döküyorlar peki?
Tabii yani Ergene'nin 5'te 4'ü artık su olmayan sıvı, öyle söyleyeyim. O da Marmara Denizi'ne gidiyor. Sorsanız yetkilileri aslında arıtıyoruz falan derler ama Marmara Denizi öyle demiyor maalesef. Zeya, zaten yani bunu artık tartışmaya falan gerek yok. Marmara Denizi'nin geldiği nokta zaten her şeyi anlatıyordu. Çok uzun süredir anlatıyordu. Bu deniz çünkü tam bir balık kumbarası aslında Marmara Denizi. Yani Akdeniz'den Karadeniz'e, Karadeniz'den Akdeniz'e bütün balıkların yolu illaki Marmara'dan geçiyordu ve inanılmaz bir çeşitlilik ve inanılmaz bir zenginlik vardı.
Şimdi dolayısıyla yok artık, tabii.
Tabii hiçbirisi yok. Neler kaybettik neler? Uskumru, kolyoz, kirlilik nedeniyle kaybedilmiş balıklar mesela. Bu balıklar ilk 20 metrede temiz su seven canlılar. Maalesef onları kirlilik nedeniyle yok ettik. Orkinoslar Marmara Adası, Tekirdağ, Şarkköy arasındaki alanda yaşarlardı. Bunları kaybettik aşırı avlanma ve bir sürü başka faktör nedeniyle. Kalkan dipte yaşardı Marmara Denizi'nde. Kum alımı nedeniyle bitti onlar mesela. 1980'lerde binlerce ton çıkarılan kırmızı karides... Şimdi böyle bir şey gibi geliyor değil mi? Yani duyunca Marmara Denizi'nden kırmızı karides böyle bir fantastik bir şey gibi geliyor. Yok, bitti.
İstakoz.
Tabii. Palamut olmuyor artık ya. Palamut yok yani bu denizde. Palamut yaşamıyor neredeyse ki bu kent Palamutlu sikkesinin üzerine basan bir kent. Sembollerinden bir tanesi. Yani tam bir balık kenti olarak geçiyor İstanbul. Ama Marmara Denizi nedeniyle, ama biz bunu çoktan kaybettik bu özelliklerini, yani çok uzun süredir sinyal veren bir şey. Şimdi en son bu müsilajla ilgili olarak kırmızı mercanlar işte Büyükada civarında, buradaki adalar civarında var olan gene denizin canlılığının ve hayatının en güzel sembollerinden biri mercanlar müsilaj nedeniyle solmaya başlamışlar. Çünkü o suyun yüzeyinde gördüğümüz şeyin çok daha fazlası suyun altında. Yani bir buzdağı gibi aslında.
Evet, yani de bu türlerin yok oluşu filan tabii bayat bir laf gibi görünecek ama tek tek mesela işte bu konunun üzerinde son derece çarpıcı bir röportaj yapılmış şu an kendisiyle. Marem, yani Marmara Çevresel İzleme Projesi yürütücüsü hidrobiyolog Levent Artus söylüyor mesela. Göz göre göre oldu diyor. Yani 2000'li yıllardan itibaren adaların batısından Gemlik Körfezi'ne kadar uzanan hattan başlayarak batıya doğru anladığımız anlamda hayat neredeyse tamamen bitti. Tür çeşitliliği birkaç türe kadar indi. Yani yaptığımız çalışmaların da balıkçıların ifadelerini de ortaya koyduğu şey şu. Bölgede görülen tek canlı kalmış deniz kestanesi. Ve ilginçtir, bu alandaki deniz kestaneleri büyüyemeden çok büyük miktarlarda ürüyorlarmış. O yüzden olgunluğa erişmeden ölüyorlar ve deniz tabanında katmanlar oluşuyor. 2010'da halk uyanmış, simge balıklarla ilgili kampanyalar yapılmaya başlamıştı. Lüfer şenlikleri yapılıyordu ama lüfer o tarihte bile kültürümüzden çoktan çıkmıştı. Çakal erikle yapılan gelincik balığı yahnisi var mı? Yok. Nakerda'nın ne olduğunu artık çok az kişi biliyor. Sezon başında balıkçı bu sene balık çok olacak diyor. Sezon boyunca sular soğumadı, ondan balık yok diye bahane buluyor. Sezon sonuna gelince bu sene de kötü geçti deniyor. Öyle geçip gidiyor diyor yani. Yani evet. İlacı türler bir tek yani. Henüz popülasyonu az olan bazı deniz kestanesi türleri var. İstilacı akının başındayız diyor. Marmara'da hangi canlının tutunacağını bilmiyoruz. Birçok istilacı tür geliyor çünkü rekabet edecek tür yok onlarla. Biyolojik yapıyı nasıl evireceği meçhul. Yani 1989'da Marmara Denizi öldü. Bu tarihten önceki Marmara'ya yeniden kavuşmak mümkün değil. Yeni bir yol bulacak diyor. Bu yolu açmakta yardımcı olursak belki senin de söylediğin gibi Yüce, belki kokmayan, simsiyah olmayan, iki çeşit de olsa balığı olan bir Marmara Denizi olmasını sağlayabiliriz. Ama eski Marmara'yı tamamen unutun. O gitti. Öldürüldü, dönmez diyor.
Bu Ekim ayında aslında ilk belirtilerini vermiş Musilaj. Bundan beri bilim insanları aslında uyarılarda bulunuyorlar. Ama devletin hiç önemsemediğinin şimdi sosyal medyada bir kanıtı var. Bursa Valiliği'ne bir yazıda bulunmuş yurttaşlar. Yani CİMER üzerinden soru sormuşlar. Yanıt vermiş. 17 Mayıs tarihli Bursa Valiliği'nin yanıtı bu Musilaj üzerine sorulmuş soru. Diyor ki valilik, İlimiz sınırlarında Mudanya ve Gemlik ilçeleri sahillerinde oluşan plankton artışının sebebinin mevsimsel olarak sıcaklıklarda yaşanan ani artışlar olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu planktondan numune alınmamıştır. Ekosistem üzerinde uzun süreli ve aşırı gerçekleşen artışların etkisi olmaktadır. Yanıt bu valiliğin.
Evet, böyle başlamışlar olaya. Yanıt bile değil.
Değil
yanıt
tabii.
Bile değil, evet. Gerçekten evet.
Numune peki, almaya yani, gerek görmemişler.
Bütün görmemişler, evet.
Yani, bir şeyin altını çizmek istiyorum Ömer abi. Sözünüzü kestim, pardon ama çok kısa söyleyeceğim. Yani hiçbir şey doğayla ilgili olarak geri dönüşsüz değildir. Yani Marmara Denizi ile de ilgili. Tamam, biz Marmara Denizi'ni öldürdük, elimizi kolumuzu bağlayalım, arkamıza oturup seyredelim diye bir şey yok. Yani biz Marmara Denizi'ni 30 yılda yok ettiysek, bu duruma getirdiysek, bir 30 yıl doğruları yaparak tekrar eski haline döndürme şansımız var. Yani hatta o kadar uzun bile sürmesine gerek yok. 10 sene tüm Marmara Denizi için doğruları yapalım. Avcılıktan tutun kıyılara, etrafındaki arıtma tesislerinden ve atıklardan tutun denizi kullanım durumumuza göre her şeyi doğru yaparsak bu denizi tekrar kazanabiliriz. O eski canlılığına tekrar ulaşabilir. Çünkü Marmara Denizi şey değil, yani bir göl gibi değil. Marmara Denizi'nde yok ettiğiniz şey Marmara Denizi'ne tekrar gelebilir. Yeter ki o şartları ve koşulları oluşturun. Ta okyanuslardan su geliyor Marmara Denizi'ne. Yani Kızıldeniz'in suyu var Marmara Denizi'nin diplerinde.
Ama işte yani mesela mercanların yok oluşuna dair filan gazete duvarda gördüğümüz fotoğraflar ve bizzat profesörlerin çektiği şeyler filan da durumun çok son derece vahim olduğunu ortaya koyuyor yani.
Çok vahim ama hiçbir şey geri dönülmez değil. Yani gerçekten denizle ilgili doğruları yaparsak Marmara Denizi ile ilgili bir 10 yıl mesela yılmadan, usanmadan, bıkmadan her şeyi doğru bir şekilde yaparsak Marmara Denizi'ni tekrar kazanırız. Bize güler. Bütün o çeşitliliği görürüz.
Yani Levent Artüz'ün dışında mesela şeyden deniz biyologu Mert Gökalp BBC'ye verdiği demeçte şey demiş. Marmara feryat ediyor. Bu Marmara Denizi'nin foseptik çukuru lağım olabileceğinin bir sinyali uyarısını yapmış. İşte Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden daha önce de adını sık sık anma fırsatı bulduğumuz Profesör Mustafa Sarı da arıtmadan atık boşaltımının acilen durması gerektiğini söylüyor. Tıpkı Levent Artüz'ün çok sayıda şey çıktı. Ama iyi haberim var özellikle Yücel senin gibi adalarda oturanlar için. Mesele çözülüyormuş. Yani 4 Haziran'da müsilaj sorunu ve çözüm önerileri konusunda çalıştay yapılacak. Bunu gece 23'te yapılan açıklamadan okuyorum. 2 gün sonra da Marmara Denizi'ni koruma eylem planını bizimle, kamuoyuyla paylaşacaklar. Bizzat Çevre Bakanı dün akşam 23 itibariyle, dün gece bunu söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Ve üstelik de daha da seni sevince gark edeceğini düşündüğüm bir şey de, detay da var. Tam 300 kişilik bir ekiple çalışıyormuş ve tam 91 noktayı denetliyorlarmış Marmara'da. Ya
91 nokta. Şimdi düşünüyorum, siz böyle anlatırken böyle gözlerimin önünden film şeridi gibi benzer yerler geçti bir anda. Mesela işte sizin programın başında belirttiğiniz gibi Ergene Nehri. Şimdi orayla da ilgili yıllardır yürüyen çalışmalar var. Sözde temiz akacak bir nehir vardı. Ama bu yani sözün ötesinde çok ciddi eylemler gerektiren bir davranış. Şimdi eminim bu çalıştaydan da güzel sözlerle yüklü bir takım belgeler, bir takım metinler çıkacaktır. Bir takım yapacağız, edeceğiz bilmem ne falan çıkacaktır ama yani Marmara'nın sorunu sadece o kağıt üzerinde yazılanlarla çözülecek gibi şeyler değil. Bunlar Türkiye'nin en ağır sanayisi mesela Marmara'nın kıyısında aynı zamanda.
Evet, tam bir ama işte ben seni hemen yanıtlayayım. Yani Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda bakanın şey diyor zaten. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de bu. Müsilaj. Dolayısıyla hep birlikte ortak akılla çözüm üreteceğiz ve tüm tarafların katılımıyla seni de bu çalıştaya elbette davet etmişlerdir. Bunca yıldır mutlaka yazıyorsun, gazeteci yorumluyorsun. Üstelik de bunca yıldır da bizde de program yapıyorsun. Dolayısıyla dün akşam acil, daha önce duymuş muydun bu çalıştay meselesi? Ani
yok.
Açıklandı biraz.
Çok hızlı,
ama
evet.
İki gün içinde çalıştay bitecek, hemen arkasından da eylem planı geliyor. Yani bir jet hızıyla tabir caizse çalışıyorlar. Zaten Erdoğan da Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 29 Mayıs itibariyle söylemişti. Çamlıca Kulesi'nin açılışını gerçekleştirirken yaptığı törende. Yani İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacak. Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımıza ve iki tarafına da sağına da soluna da iki şehir inşa edeceğiz. Altı köprüyle dedi. Şimdi daha ne istiyorsunuz yani?
Oh süper. Ben o aslında Çalıştay'ın Marmara Denizi'nin bizzat içinde olmasını talep ediyorum mesela. Deniz sezonu da açıldı ya böyle o müsilajın olduğu bölgeye Çalıştay'ı evet aynen çok daha etkili sonuçlar çıkacağına inandığım bir yöntem bu benim. Bunu samimi olarak istiyorum mesela.
Özdeş ben de, diyorsun ben, fena ben bir fikir değil.
Güzel bu arada fikirler. Ben de girerim. Yani yeter ki girip onun içinde o kararları alsınlar.
Yalnız,
ben de kendimi feda ederim.
Girmek o kadar kolay değil yalnız Yücel.
Yürürler üzerine.
Yani ölçüm cihazını reddetmiş, direnmiş salya. Müsilaj ve sokamamışlar, delememişler yani.
Evet, bu konularla ilgili arkadaşlarım var, çok uzun süredir tanıdığım. Onlar konuyu deniz altında da görmek için dalış yaptılar. O dalış yapanlardan arkadaşım olan şey diyor. Günlerdir üzerimden gitmiyor diyor yani. Yıkıyorsun, yıkıyorsun, gitmiyor. Yıkıyorsun, yıkıyorsun, gitmiyor falan. Enteresan bir, tabii. Ve şey, hani bizim aslında yüzeyde gördüğümüz çok çok küçük bir parçası. Ve hiçbir canlıya da rastlamamışlar müsilajların olduğu bölgelerde. Yani.
Ama işte düzelecek şimdi bu çalışta. Arkasından da eylem planı. Yani 4 gün sabredeceksiniz. 5 en fazlası.
5 günde sorunu çözeceğiz. 50 yılda bu hale getirdik. 5 günde de çözeceğiz. Keşke öyle olsa. Keşke doğa öyle işlese. Ama öyle olmuyor maalesef. Yani 30 yılda yaptığınız bir şeyi bir 30 yıl sabrederek ancak geri getirebilirsiniz. O da hani belli bir takım bazı şeyleri yani tamamıyla her şeyi değil.
Ya şimdi düşünsenize zaten 25 milyon kişinin atığı gidiyormuş. Zaten atık tesisi sorunu var. Yani bu nedenle gidiyor. Ne yapacaksınız şu anda? Hemen kesmek lazım gerektiğini söylüyorlar. Örneğin bu atıkların boşaltılmasının. Nasıl keseceksiniz? Nereye şu anda boşaltacaksınız bunları? Tesis yok çünkü. Bunların en basitinden bunların yapılması zaman alacak.
Ay'a gönderelim.
Gönderirler. Böyle bir imkan bulsalar hiç.
Roket atmıyor muyduk?
Ha doğru değil mi?
Onun için diyorum işte. Yani atık yönetim politikamızı değiştirmemiz gerekiyor diyor Profesör Mustafa Sarı. Yani su kirliliği yönetmeliği hükümlerindeki sınırı bile uygulamadık diyor gazete duvardaki bir yazısından görüyorum. Yani artık atıklar arıtılmadan denize verilmeye başlandı. Arıtılmayan belediyeler benim arıtma tesisim tıkır tıkır çalışıyor diyecek. Ancak ben denize bakıyorum. Denizin kendisi bu tesislerin düzgün ve yeterli çalışmadığını söylüyor. İşte bütün kuruluşların bir araya gelip bir karar alması lazım. Bir uyanma ve duyarlılık lazım diyorlar. İşte duyarlılığı da Çevre Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın bu son uyarılarından görüyorum ki cesedin çürümesi diye tabir edilen Marmara Denizi'ni kaplayan bu deniz salyasına karşı bir tedbir alınacağı aşikar. Herkes gelsin ortak akılla çözelim dediler. Zaten 42 üyesi bulunan Ege ve Marmara Çevre Belediyeleri Birliği MRÇEB'de bütün kurumları harekete geçmeye çağırmış. Bir an önce harekete geçilmeli demiş. Yani harekete geçiliyor işte. En temel yazılardan ikisi, biri ikisi de artı gerçekte çıktı. Biri Alp Altınörs'tü. Marmara'da ekolojik felaket ve AKP iktidarının mevcut ekonomik krizden çıkış için ürettiği tüm formüller de ekolojik yıkımla bağlantılı diye yazdı. Ve Haziran'da temelini atmayı hedefledik. Geri Kanal İstanbul'da kapitalizmin ekolojik yıkımının bir örneğini oluşturacaktır. Marmara'da deniz yüzeyini ve derinliklerini kaplayan müsilaj yaklaşan daha büyük ekolojik felaketlerinde bir habercisidir diye özlü bir yazısında ifade etmişti Altınörs. Programcı arkadaşlarımızdan Pelin Cengiz de 6. kitlesel yok oluşla bağlantı kuruyordu. Yani Marmara'nın dip akıntısıyla Karadeniz'e aktarılacağı düşünülen bu atık su yönetimi her şeye rağmen Marmara Denizi'nin dibinde büyük bir kirlilik birikimine sebep olmaktadır. Ve yani 6. kitlesel yok oluş denen işte 65 milyon yıl sonra gerçekleşmesinden korkulan 6. kitlesel yok oluşun nasıl ilerlediğini görmek isteyenler Marmara'ya baksınlar yeterli diyor. Bakmamız yeterli. Senin de söylediğin gibi iki kök sebebi var. Bu alg patlamalarının filan. Birincisi organik yükün artması. İkincisi
atıklar
de
yani.
Atıklar. İkincisi de sıcaklığın yani küresel ısınmanın ya da ısıtmanın bu canlıların üremesi için en elverişli seviyeye ulaşması diyor.
Bu şimdi, Marmara'ya özel sıcaklık artışında yine atıkların da ekstra bir şeyi var. Hem küresel ısınma artı çok fazla atık bırakılması çevre denizlerden bir derece daha fazla ısınmasına da sebep olmuş.
Şimdi zaten kirlilik nedeniyle Marmara Denizi'nde şöyle bir problem de var. Güneş ışığı eskiden 30 metrelere kadar inerken kısa süre öncesine kadar... Birkaç yıl önce bununla ilgili bir rapor açıklanmıştı. Şimdi 8 metre civarında. Ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi kirlilik. Şimdi çok düz mantıkla düşünecek olursak. Şimdi bu denizin etrafında çok ciddi bir sanayi ve insan popülasyonu yaşıyor. Ve bütün onların atıkları Marmara Denizi'ne geliyor. İşte 20-25 milyon arasında insandan bahsediyoruz Marmara Denizi kıyısında yaşayan. Ve bunun çok büyük bir bölümünde İstanbul oluşturuyor. Ve biz şimdi bir tane kanal yapıyoruz. Bütün bilim insanlarının uyarılarına rağmen, çok ciddi derecede uyarılarına rağmen, bunun Marmara Denizi'nin ölüm fermanı olduğunun söylenmesine rağmen oradan vazgeçmiyoruz. Kıyısına iki tane yeni şehir kuruyoruz. Yani muhtemelen İstanbul'un şu anda 16 milyon denen nüfusunun 18-19 milyonlara çıkmasına neden olabilecek yeni yapılaşma yapıyoruz. Ve bütün bu gerçeklik önümüzde dururken aynı bakanlık, bunun büyük bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu projenin yürütülmesinden. Şimdi Marmara Denizi'nin kurtarılmasıyla ilgili Çalıştay düzenliyor.
Evet, önce... Çalıştay düzenliyor. Sonradan da kamuoyuyla paylaşacağı Marmara Denizi'ni koruma eylem planı olacak. Süreyi bitirdik maalesef. Bunu gelecek haftalarda hızla konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü başka çaremiz yok bunu önlemekten.
Evet, maalesef öyle. Yani Şu anda sadece seyrediyoruz ama keşke sadece seyirci olmasak bu denizin kıyısında yaşayan insanlar olarak. Evet, aynı zamanda bir parçası olsak.
Evet, kolerası da var vesaire de Bülent Şık'ın söylediği gibi. Evet, hep birlikte bu meselenin üzerine gitmek için bir çağrıda bulunmuş olalım ve kapatalım. Çok teşekkürler.
Görüşmek
çok
üzere.
Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.